Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosundan hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve bu haftada Çınaraltı programını açıyoruz. Ülkemizde 1840 yılından beri seçim yapılıyor. Çok kimsenin zannettiğinin aksine bizde seçim tarihi bir hayli eskidir. 1839 tarihli Tanzimat Fermanı'nın hemen ardından 1840 yılında eski Paşa Divanları, Sancakbey Divanları taşra meclislerine, mahalli meclislere dönüştürüldü. Her vilayette, her sancakta ve her kazada bir meclis teşkil edildi. Vilayetteki meclisin başında vali, sancaktaki meclisin başında mutasarrıf, kazadaki meclisin başında kaymakam var. Nahiye ve köylerde de birer meclis var. Nahiye meclisi ve köy ihtiyar meclisi. Bu meclisin bir tayin edilmiş azaları var. Mesela vilayet meclisinin vali, mektupçu, müftü, kadı, defterdar, bunların hepsi zaptiye amiri, tabi azaları. Ayrıca belli sayıda vilayetin nüfusuna göre de halktan seçilmiş azaları vardı. Bu azaların yarısı Müslüman, yarısı gayrimüslim olurdu ve seçimle gelirdi. Umumiyetle kazanın, vilayetin, sancağın ileri gelen herkes tarafından sevilen şahısları iki turlu seçimle bu mecliste toplanırdı. 1876 yılında Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet ilan edilince toplanan meclise İşte bu eyalet temsilcileri, bu seçilmiş azalar mebus olarak katıldılar. Ondan sonra bir daha seçim yapılmadı. Çünkü anayasa askıya alındı 93 harbi sebebiyle. 1908'de tekrar seçimler yapıldı. İki turlu seçimlerle Osmanlı parlamentosu toplandı. Ve 1908'den 1920'ye kadar yaklaşık 12 sene içinde birkaç seçim yapıldı ki her biri birbirinden daha enteresan hatıralar ihtiva eder. Ve ondan sonra zaten Cumhuriyet devrinde de gerek demokrasiden önce gerek demokrasiden sonra memlekette seçimler yapılmıştır. Bu seçimler içinde bazıları dikkate değer seçimlerdir. Bilhassa Cumhuriyet devrindeki 1946 seçimleri dillere destan olan bir seçimdir. Unutulmaz bir seçimdir. 21 Temmuz 1946'da yapılmıştır. Bu seçim jandarma baskıları ve sandık oyunlarıyla hatırlanır. Utançtan başları öne eğdirecek bir şaibeli seçim olarak kalmıştır. Açık oy, gizli tasnif işte burada tatbik edilmiştir. Çünkü bundan önce zaten tasnif söz konusu değildi. Tek parti olduğu için zaten verilen reyler belli adaylara verilirdi. Hükümetin tespit ettiği adaylara verilirdi. Herkes seçimlere iştirak ederdi. Fakat sandıklar hiç açılmadan doğruca SEKA'ya giderdi. Onun için 1946'dan önce zaten tasnif diye bir şey söz konusu olmazdı. Tüm bunlara rağmen 46 seçimleri artık tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alırken demokrasiye sürekli geçişinde ilk seçimi gibi müspet bir hususiyete sahiptir. 1946'dan yakın geçmişteki günlere kadar demokrasiye geçişte dış dünyanın tesiri olmuş mudur, olmamış mıdır? Bu hep münakaşa konusudur. İsmet İnönü'nün 1949 Mayıs'ına yaptığı konuşmanın şu cümlesi bu soruya ışık tutacak vasıfta. Milli Şef o zamanki ismiyle İsmet İnönü'nün bu cümlesi 23 Mayıs'ta Ulus Gazetesi'nin birinci sayfasında siyah üzerine beyaz iri harflerle göze batacak bir şekilde itinayla yayınlanmıştı. İbare şu, bütün dünya milletlerinin birbirini gözetlediği bu zamanda, Türklerin oy sandıkları başında milli vazifelerini ne kadar hevesle yaptıklarının meydana çıkması varlığımız için büyük bir meseledir. Evet, İsmet İnönü'nün sözü bu. İlk umumi seçimlerden önce aynı yılın 46 yılının 26 Mayıs'ında mahalli seçimler, belediye seçimleri yapıldı. Eski tabirle intihapları yapıldı. Bu bir bakıma 21 Temmuz'daki umumi seçimin provasıydı. Bu ilk seçim kampanyası esnasında CHP'nin yayın organı olan Ulus Gazetesi'nin yeni kurulmuş muhalefet partisi Demokrat Parti'nin bildirilerine, sözcülerinin konuşmalarına yer vermesi dikkati çekiyordu. Tek parti iktidarını sürdüren CHP'nin kazandığı 26 Mayıs 1946'daki belediye seçimleri Demokrat Parti'nin şikayetlerine yol açmıştı. Demokrat Parti il başkanlarının 16 Haziran'da Ankara'da yaptığı toplantıdan sonra yayınlanan bildiride Halk Partisi'nin ciddi muhalefete hayat hakkı tanımamak azminde olduğu öne sürülüyor ve şöyle deniyordu. Bütün bu menfi amillere rağmen yani olumsuz etkenlere rağmen toplantıda partimizin milletvekili seçimlerine iştirak etmesi kararına varılmıştır. Bilhassa belediye seçimlerinde beliren ve bilinen durum karşısında milletvekili seçimlerine iştirak etmek kararının alınmasında dar ve hodgam yani bencil bir particilik zihniyeti değil, yalnız ve yalnız memleketin yüksek menfaatlerinin gösterdiği yolda yürümek ruh ve kaygısı hakim olmuştur deniyordu. Başkanlarının toplantısından sonra Demokrat Parti, Haziran ayının sonunda belediye seçimlerinde kaydedilen müdahaleler, yolsuzluklar ve taziklere dair bir broşür neşretti. Bu broşürde Demokrat Parti Teşkilatı'nın tespit ettiği hadiseler sıralanıyordu. Bu hadiselerin bir kısmı demokrasi tarihimizin enteresan notlarını teşkil eder. İşte Demokrat Parti Konya Teşkilatı'nın 28 Mayıs 1946 yılında verdiği rapordan bir kısım. Seçim günü jandarma erleriyle dolu kamyonlar seçim sandıkları mahallelerine götürülmüş ve her sandık başına süngülü bir jandarma eri konularak nöbetçi verilen talimatla Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden başka bir liste kullanmak isteyenlerin ellerine kelepçe vurularak karakola götürülmeleri tembih olunmuştur. Sandıkları mahalline götürmeye memur jandarma erlerinin başındaki belediye zabıtası memuru İsmet Paşa'dan başkasına rey vermek yasaktır diye orada bulunan halka ve seçim sandığı başında bulunan komisyon üyelerine telkinatta bulunmuştur. Seçim komisyonu başkan ve üyeleri de reylerini kullanmaya gelmiş yurttaşlara reyinizi İsmet Paşa'ya mı yoksa başkanısına mı diyerek Cumhurbaşkanı'nın manevi nüfuzundan istifade etmek istemişlerdir diyor. Bu Konya raporu. Bu sözler de Burdur Demokrat Parti Teşkilatı'nın raporundan alınmıştır. Oylar adeta para ile satın alınmış ve bir aydan beri her gece asgari masrafı 150 lirayı bulan ziyafetler çekilmiş ve bundan başka ekser muhtar ve bazı ileri gelen nüfus sahiplerine şahsına göre 15 ila 50, 50 ila 150 lira gibi mühimce paralar peşinen verilmiştir. Seçim günü de oyunu kullanacak işçilere bir iki günlük yevmiye tutarı gene peşinen verilerek lehlerine oy kullanılması temin edilmiştir. 1946 umumi seçimlerinde şikayetlerin çoğu jandarmadan ve onun ardından nahiye müdürü, kaymakam gibi idarecilerdendi. Bir bakıma onları da toleransa karşılamak gerekirdi. Tek parti devrinin katı idarecileri birdenbire çok partili hayata ve seçim havasına girince uyumsuzluk göstermişlerdi. Birdenbire ortaya çıkan bir takım muhaliflerin dört bir yana yayılıp sabahtan akşama kadar hükümetin aleyhine konuşmaları, milli şef İnönü'nün yerine göz dikmeleri, kimi mahalli idarecilerde bir bakıma devlet elden gidiyor endişesini hasıl etmişti. Misal olarak Bayındır Kaymakamı Zühtü Öner'in 8 Temmuz 1946'da Kütahya valisinin talimatına dayanarak yazdığı tezkere şöyledir. Parti propagandası yapacağım diye bazı kötü ve hüviyeti şüpheli kimselerin hükümet ve büyüklerimiz ve hükümet icraatı aleyhinde konuştukları duyulmakta ve bunlar halk üzerinde kötü tesirler hasıl etmektedir. Parti sözcülerinin kaymakamlık makamından vesika almaları usulü vaz edilmiştir. Vesikası olmayan kimselerin sözcülüğüne müsaade edilmeyecektir. Partinize mensup kimselerin köylerde ve mahallelerde partiniz adına halkla konuşma yapabilmeleri için makamdan vesika almaları icap etmektedir. Ona göre gereği rica olunur. Jandarma kumandanlıklarına, emniyet komiserliklerine, parti başkanlıklarına ve bütün köy muhtarlıklarına yazılmıştır. Evet, kaymakamın yazısı böyle. Muhalefetin üzerine gitmesiyle konu alevlendi değerli dinleyiciler. Demokrat Parti Genel Merkezi 10 Temmuz 1946'da yayınladığı bildiride İçişleri Bakanlığı'nın bu yolda bir genelge yayınladığını öne sürerek seçimlerden çekilmenin bile düşünülebileceğini belirtti. Ertesi gün İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapmak mecburiyetini hissetti. Son Posta gazetesi bu açıklamayı birinci sayfanın tepesinde büyük haber olarak köylere gitmek için vesikaya ihtiyaç yok başlığıyla veriyor. Bazı köylerde yaka numaraları çıkarılmış jandarmaların köylülere baskı yaptığı, bazı yerlerde Demokrat Parti levhalarının kaymakam ve nahiye müdürlerince söktürüldüğü, Demokrat Parti'ye giren köylülerden muhtarların zoruyla istifa yazıları alındığı gazetelerde bol bol yazılıyordu. Bu tür şikayetlere konu olan bir kaymakamla, Bursa'nın İnegöl kaymakamıyla Cumhuriyet Gazetesi'nde Necmi Erkmen 12 Temmuz 1946'da konuşmuştur. Gazeteci, kaymakama hakkındaki şikayetleri ilettikten sonra ne dersiniz diye soruyor, kaymakam da şöyle cevap veriyor. Vallahi de yalan, billahi de yalan. O köylüleri çağırtalım, huzurunuzda yüzleşelim. Ben demokrat ruhlu bir adamım. Nitekim 4-5 gün evveline kadar tamamen bir taraf kalmıştım. Gazeteci soruyor, şimdi bir tarafsız değil misiniz? Gene bir tarafım. Fakat iş artık normal bir mücadele halinden çıktı. Yalan dolanla köylü zehirlenmeye başladı. Neler söylemiyorlar? Fesi tekrar çıkaracaklarmış. 4 sene askerlik olur muymuş? Bu tamamen gayri kanuni bir işmiş. Bazı kimseler de jandarmaları köye sokmayın demiş. Halk arasında hoşnutsuzluk çıkarmak, asayişi bozmak doğru bir hareket midir diye cevap vererek kendi yaptıklarını müdafaa etmekteydi. 1960'lardan sonra ortanın solu, Moskova'nın yolu sloganı CHP'ye karşı kullanılıyordu. Demokrat Parti kökenli Adalet Partililer CHP'yi komünistlikle suçluyorlardı. Moskova'nın yolu suçlamasını 1946 seçiminde Halk Partililer tarafından Demokrat Partililere karşı kullanıldığını görüyoruz. 27 Haziran 1946 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Kırşehir'de mühim dava başlıklı ve Ankara mahreçli bir haber var. Demokrat Parti mahvillerinde seçim arefesinde Kırşehir'de görülecek olan bir davaya bilhassa ehemmiyet atfedilmektedir. Davacı Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar, dava edilen de Yozgat Valisi Sadrettin Aka'dır. Hadise malum. İddiaya göre Sadrettin Aka bir toplulukta Demokrat Parti'nin yabancı emellere hizmet ettiğini ve hükümetin elinde bunu ispat edecek vesikalar bulunduğunu ileri sürmüştür. Demokrat Parti madde tayini suretiyle yapılan isnatlar dolayısıyla daha o zaman kanuni yollara başvurmuştu. 3 Temmuz günkü gazetede ise Demokrat Parti Bilecik'te kendisini yabancılara hizmetle itham eden Bursa milletvekili Talat Sümer'i mahkemeye verdi başlıklı haber yayınlanıyordu. Çankırı'nın Şabenözü ilçesi halk evinde Çankırı valisi ve bazı CHP milletvekilleriyle Demokrat Parti ilçe başkanının da bulunduğu toplantıda geçen olay 5 Temmuz günükü gazetelerde yer almıştı. Demokrat Parti ilçe başkanı okul yaptırmak için köy kanununa göre 20 lira alınması gerekirken bunun 100 lirayı bulmasını eleştirdiklerini belirtince Cumhuriyet Halk Partili bir belediye meclisi üyesi hiddetle ayağa kalkarak "Arkadaşlar gözlerimizi dört açalım. Demokrat Parti demek memlekette Rus siyasetini yaymak, vatanın birliğini, bütünlüğünü parçalamak demektir. Biz böyle bir parti tanımıyoruz. Memlekete ikilik sokmayız" demişti. Bu tür hadiselere sık sık rastlanıyordu. Mareşal Fevzi Çakmak'ın Demokrat Parti İstanbul listesinden aday gösterilişi, Moskova'nın yolu suçlamalarına karşı Demokrat Partililerin elinde güçlü bir müdafaa silahı oluyordu. Demokrat Partili basın, Cumhuriyet Halk Partili ulusa sormaktaydı. Celal Bayar'ı Moskova'nın adamı gibi gören ulus, acaba Mareşal için aynı şeyi söylemeye cesaret edecek mi? Ulus'un 6 Temmuz 1946 tarihli başyazısında Fahri Rıfkı Atay'ın cevabı şöyleydi. Celal Bayar hiç şüphesiz bir yabancı devletin adamı olamaz. Biz böyle bir başyazıda Demokrat Parti liderinin imzasını taşıyan beyannamedeki seçimlere katılmamak fikrini şiddetle tenkit etmiştik. Ve bu beyanname ile Moskova Radyosu'nun o günkü yayını arasında yakın bir benzerlik olduğunu söylemiştik diyor. Seçim sabahı 21 Temmuz 1946 tarihli Tanin gazetesinin boydan boya manşeti şöyleydi. Vatandaş, rey verirken Moskova'yı unutma. Görülüyor ki Moskova'nın iç politikada itham vasıtası olarak kullanılması 1946 seçimlerine kadar dayanıyor. Yine seçim sabahı Son Posta gazetesinde şu haber yayınlanıyordu. Demokrat Parti'ye bugün Diyarbakır'dan bir telgraf gelmiştir. Bu telgrafa göre Diyarbakır'ın Eyil kazasının 9 numaralı sandığında intihap yani seçim 3 gün evvel 18 Temmuz 1946 sabahı başlamış. Bunu haber alan Demokrat Parti mensupları hakimle beraber mahalline giderek hadiseyi zabıtla tespit etmişler ve cürmü meşhut yaptırmışlardır. Aynı biçimde Tokat'tan ve Haymana'dan da erken seçim haberleri o günkü gazetelerde yer alıyordu. Celal Bayar, 20 Temmuz gece yarısında verdiği bir beyanatta bu mevzuya değinerek tedbir alınmasını istiyordu. Seçimler yapılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 396 sandalyesine mukabil Demokrat Parti ancak 61, bağımsızlar da 7 sandalye kazanmıştı. Seçim sonrasında da baskılar ve yolsuzluklar üzerinde oldukça geniş gürültü koptu. Seçim sonrası gazetelerinin haber başlıklarına bu hadiseler şöyle aksetmiştir. İstanbul'da, İzmir'de, Aydın'da, Manisa'da, Konya'da ve diğer bazı yerlerde heyecanlı bir hava içinde şüpheler ileri sürülüyor. Demokratlar seçim mazbatalarının değiştirildiğini söyleyerek vaziyeti protesto ediyorlar. İzmir'de bütün tahminleri alt üst eden netice. Demokrat Parti İsmet İnönü'ye telgrafla müracaat ederek vaziyetin vahim olduğunu bildirdi ve alaka rica etti. Telgrafta umumi tasnif neticesinin ilanından evvel haksızlığın düzeltilmesini rica ederiz. Aksi takdirde doğması melhuz yani beklenen neticelerden sadece hükümet mesul olacaktır deniliyor. Demokrat Parti mazbatalara hile karıştırıldığını söyleyerek İstanbul seçim kurullarındaki müşahitlerini geri çekti. Mareşal Çakmak bu seçim artık kanuni bir seçim olmaktan çıkmış demektir dedi. Demokrat Parti seçimin fesini isteyecek. Partinin milletvekili seçilen üyelerinin hep birden istifa etmeleri muhtemel görünüyor. Bu münakaşalar fazla uzun sürmedi değerli dinleyiciler. Çünkü o zaman da sıkı yönetim, örf idare vardı. Seçimlerden 3 gün sonra 24 Temmuz 1946'da sıkı yönetim komutanı Kor General Asım Tınaztepe'nin yayınladığı bildiri gazetelerde şu başlıklarla yayınlandı. Seçim neticeleri hakkında vatandaşları şüpheye düşürücü ve memleketin huzurunu sarsıcı neşriyat men edildi. Kısacası memleketin huzuruna selam, demokrasiye devam deniliyordu. Yıllar sonra İsmet İnönü bile 46 seçimlerini hatırladığım zaman yüzüm kızarıyor, utancımdan nereye bakacağımı bilemiyorum demişti. Değerli dinleyiciler, ülkemizde seçim uzun bir tarihe dayanıyor. Avrupa'nın çok ülkesinde seçimin ve demokrasinin adı yokken 1840 yılında Osmanlı Devleti'nde en ücra vilayete kadar demokratik seçimler uygulanıyor ve memleket meclisleri denilen taşra meclisleri seçilmiş üyelerden teşekkül ediyordu. Memleketimizde ilk parlamento 1877 yılında toplandı. Siyasi varlığını 1876 yılında ilan eden Mithat Paşa ve arkadaşlarının hazırlattığı anayasada, o zamanki ismiyle Kanuni Esasi, ülkemizde meşrutiyet devrini açtı. Padişah Sultan Abdülhamit meşrutiyeti kabul ederek tahta çıktı ve bir Kanuni Esasi ilan etti. Kanuni Esasi bir parlamento öngörüyordu. Bu parlamentoyu teşkil etmek için seçim yapılması lazım. Ortada bir seçim kanunu yok. Bu sebeple talimat-ı muhakkate yayınlandı ve bu talimat-ı muhakkateye göre parlamento milletvekilleri teşkil edildi. Bugünkü bir yıldızları birbiriyle barışmayan parti liderleri, partiler henüz siyaset sahnesine çıkmamıştı. Adayların kişilikleri ehemmiyetliydi ve burada milletvekillerini halk ya da onun seçtiği müntehibi sahneler, ikinci seçmenler değil, işte biraz evvel sizlere arz ettiğimiz seçim bölgelerindeki vilayet meclislerini teşkil eden şahıslar seçmişti ki çoğunlukla bu şahıslar aynı zamanda da ilk parlamentoda mebus olarak bulunmuştur. Bu sebeple bu ilk seçime kanunsuz, partisiz ve de seçmensiz seçim gözüyle bakmak mümkün. Ama neticede bu da demokratik bir seçimdir. Çünkü halkın seçtiği üyeler tarafından teşkil edilmiştir. Malum o zamanlar parlamento üyeleri iki turlu seçimle belirleniyordu. Halk, halktan da herkes değil, mülk sahibi olan, vergi veren, ceza almamış erkekler seçime katılıyor. Dünyanın her yerinde böyle, İngiltere'de de böyle ki dünyanın en eski demokrasisi olarak kabul edilir. Bunlar ikinci seçmenleri seçiyorlar. Onlar da parlamento üyelerini teşkil ediyorlar. Tabii parası olan seçildi. O zamanlar seçiliyor ama bütün dünyada böyle. Dolayısıyla vilayet meclislerini seçip gönderdiği milletvekilleri arasında umumiyette toprak sahipleri, zenginler, bölgenin hatırı sayılır ileri gelenleri yer alıyordu. Şimdi bu parlamentonun heyeti mebusan kısmı, seçimle gelen kısmı. Bir de heyet ayan var, senato gibi. O kısmı padişah tespit ediyor. 40 yaşını geçmiş, efendim halk içinde itibarı olan kimseleri seçmiş ve 26 tane ayan seçmiş. 130 kişi de parlamentoda üye var. Ancak 117 kişi katılabilmiştir. Parlamentoya gelebilmiştir. Fakat bu Osmanlı parlamentosunun, yani Meclis-i Mebusan'ın, daha doğrusu Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan'ın ömrü fazla olmamıştır. En mühim vazifesi seçim kanununu hazırlamak olmuştur. Tam 56 kere toplanmış fakat bu kanunu bitirememiştir. O sırada Osmanlı Rus Harbi çıkmıştır. Bunun üzerine daha bu kanunu çıkaramadan 28 Haziran 1877'de meclis feshedilmiştir. Meclisin ömrü 4 ay sürmüştü değerli dinleyiciler. Haziran'da feshedilerek padişah feshetme yetkisini kullanmış. Çünkü 93 Harbi'ne parlamentonun sebebiyet verdiğini, mağlubiyeti de parlamentonun sebep olduğunu düşünmüş ve tekrar seçim yapılmak üzere meclisi lağvetmiş fakat tekrar bir daha seçim 30 sene sonra yapılabilmiştir. İşte bu ilk parlamento 1877 1977'de toplanan parlamento, Osmanlı Devleti'nde de ilk defa, Türkiye'de de ilk defa seçimle belirlenen milletvekillerinin vazife yaptığı bir parlamento olarak tarihe geçmiştir. Meşrutiyetin ilanından sonra 1908 yılında yapılan seçim, partilerin katıldığı ilk seçim olması bakımından mühimdir. Sultan II. Abdülhamit 30 yıl 6 ayı bulan meclissiz idare devrinden sonra çeşitli sebeplerle meşrutiyet anayasasını tekrar yürürlüğe koyduğunu açıklamıştır. Siyaset sahnesinde Türk tarihinin ilk siyasi partisi olarak kabul edilebilecek İttihat ve Terakki Cemiyeti vardır. Sultanahmet'in idaresini yıkmak ve meşrutiyeti tekrar yürürlüğe sokmak maksadıyla kurulan bu parti kısa bir müddet zarfında büyük taraftar toplamıştır. 1908 yılına kadar padişahın meşruti idareyi yürürlüğe koyması maksadıyla çalışan İttihat ve Terakki bu maksadın tahakkukundan sonra ülke satında teşkilatlanarak seçimlere katılmayı kararlaştırmıştır. Ancak İttihat ve Terakki'nin nüfus sahasının gittikçe genişlediğini gören ve bunun bu kez kişi yerine parti istibdadına yol açmasından endişelenen bazı kişiler Ahrar Partisi'ni kurmuşlardır. 1908 yılında yapılan seçimlere katılan Ahrar Partisi, gerek İttihat ve Terakki'nin hayranlığının büyük oluşu, gerekse fikirlerini duyuramayışı yüzünden büyük bir hezimete uğramıştır. Bir milletvekilini zor çıkarmıştır. Baştan sona ordunun manevi baskısı altında yapılan bu oylama, partilerin katıldığı ilk seçim olarak tarihe geçmiştir. Fakat seçimlerde İttihat ve Terakki'nin büyük bir nüfuzunun bulunduğu ordu seçimlerde muhalif adayların seçilmesine mani olmuştur. Tıpkı 1946 seçimleri gibi. 1912 yılında yapılan seçimler sopalı seçim olarak da araya geçmiştir değerli dinleyiciler. Bunun sebebi İttihat ve Terakki fırkasının daha önceki seçimde olduğu gibi yine silah zoruna müracaat etmesidir. İkinci seçmenleri ordunun baskısı altında oy kullanmaya mecbur etmesidir. Ancak bu seçimde bunun ölçüsü iyice kaçırılmıştır. Siyasi hayatımızın ilk muhalefet partisi Ahrar Fırkası yerini Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na bırakmıştır. Bu parti, bu fırka kısa bir müddet içinde çok güçlenmişti. Çünkü İttihat ve Terakki diktatoryası çok kimseyi bezdirmişti. Bu sebeple seçimi mutlaka kazanmak isteyen iktidar mensupları yine tüm imkanları kullandılar. Öyle ki reylerini muhalif parti lehine kullanmak isteyen ya da siyasi temayülleri bilinen ikinci seçmenler yol ortasında sandık başlarında dövülüyor, içlerinde yaralananlar oluyordu. Bütün bu hadiseler yüzünden muhalefet çevreleri bu seçime sopalı seçim adını verdiler. Sopalı seçimleri yine İttihat ve Terakki fırkası kazandı. ...1916 ve 1920 yıllarında yapılan seçimlerde bu seçimlerden farklı olmadı. Şu kadar ki 1920 yılında yapılan seçimlerde artık İttihat ve Terakki tarihe karışmış. Bu sebeple bu seçimlerde meclise oldukça demokrat bir ortamda çeşitli parti mensupları katılmıştır. Osmanlı Devleti'nin tarihe karışmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde 1935 yılına kadar yapılan seçimlerde tek parti, Cumhuriyet Halk Partisi katılmış, tek seçmen listesiyle katılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tespit ettiği adaylar seçilmiştir. Bu seçimlerde ikinci seçmen olarak müntehib-i sani derlerdi buna, yalnız erkekler rey kullanırdı 1935'e kadar. 1935 yılında daha önce belediye ve muhtar seçimlerinde oy kullanan kadınlar ilk kez 1935 yılı milletvekili seçimlerinde oy vermek ve seçilmek imkanını buldular ve 17 kadın temsilci Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak girdi. Bu ilk kadın milletvekilleri arasında Yunan Harbi'nde kahramanlık göstermiş olan Satı Kadın, kadın öğretmenler ve çeşitli mesleklerden kadınlar bulunuyordu. Yine bu seçimlerde Cumhuriyet'in ilanından bu yana ilk kez parti listesinden bağımsız olarak azınlıklara mensup kişilerin de seçilmesi sağlanmış ve azınlıkların temsilcileri böylece mecliste yer almıştı. Halbuki Osmanlı Devleti zamanında azınlıklar serbest ve hür bir şekilde seçimlere iştirak edebiliyor, gerek vilayet meclislerinde gerek İstanbul'daki parlamentoda mebusluk yapabiliyorlardı. Cumhuriyet'in ilanından yani 1923'ten 1943 yılına kadar yapılan bütün seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi tek parti. Bu partinin parti meclisi her vilayetin seçeceği milletvekili kadar namzet belirler. Daha sonra bunu bir duyuru ile halkın seçtiği ikinci seçmenlerin oyuna sunardı. Böylece sayıları o vilayetin büyüklüğüne göre değişen ikinci seçmenler hiçbir tercih yapmadan kullandıkları oylarla listeleri adeta tasdik ederdi. Bu yüzden listeye giren herkese mutlaka seçilmiş gözüyle bakılırdı. Ancak senelerce tatbik edilen bu metot 1943 seçimlerinde bozuldu. Parti meclisi bu seçimlerde ikinci seçmenleri tercihe alıştırabilmek için her vilayette çıkarılacak milletvekili sayısından fazla namzet gösterdi. Mesela 2771 ikinci seçmeni bulunan İstanbul'da çıkaracağı 23 milletvekilliğine karşılık 31 aday gösterildi. Toplam olarak seçilecek 455 milletvekilliği için listelerde 80 fazlasıyla 535 aday yer aldı. Bu 80 adayı ikinci seçmenler seçim sırasında eledi ve böylece ilk tercihli seçim gerçekleşmiş oldu. 1946 seçimleri çeşitli hususiyetlerinin yanı sıra doğrudan halkın rey kullandığı ilk tek dereceli seçim olması bakımından büyük ehemmiyet taşır. 1923-1946 arasında yapılan bütün seçimlerde halk evvela kendi namına rey kullanacak müntehibi sanileri, ikinci seçmenleri seçer. Daha sonra bu seçmenler, yani müntehibi saniler, ikinci seçmenler, parti meclisinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi meclisinin tespit ettiği kişiler için rey kullanırdı. İşte bundan dolayı sandıklar açılmadan sekaya giderdi. Çünkü kimlerin seçildiği belliydi. Seçim kanununda yapılan değişiklikle iki dereceli seçim metodu tarihe karıştı. İlk kez 1946 yılında halk kendi temsilcilerini doğrudan seçti. Ama bu seçimlerin neticelerinin milli iradeyi ne derece yansıttığı bugün bile münakaşa mevzudur. Bu 1946 seçimleri nasıl 1912 seçimlerine sopalı seçim deniyorsa 1946 seçimlerine de açık oy, gizli tasnif seçim adı verilmiştir. ...1960-27 Mayıs ihtilaline kadar yapılan tüm seçimlerde ekseriyet sistemi tatbik edilmişti. Bu sisteme göre bir seçim çevresinde rakibi olan partiden bir oy bile fazla alan parti tüm milletvekillerini kazanmış sayılırdı. Diğer partiye verilen oylar değerlendirilmezdi. Bir nevi bugün İngiltere'deki dar bölge sistemine benziyor. Mesela 1957 seçimlerinde muhalefeti teşkil eden 3 parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet Partisi, Demokrat Parti'den daha fazla rey aldıkları halde toplam olarak 181 milletvekili çıkarabildiler. Demokrat Parti, reylerin %47,5'unu almasına rağmen ekseriyet metodu tatbik edildiği için tam 419 mebus kazandı. Tabii bu sistem Demokrat Parti'nin kurduğu bir sistem değil. Demokrat Parti'den önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefeti sindirmek için kurduğu bir sistemdi. Fakat 50'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi kendi kazdığı kuyuya düşmüştür. 27 Mayıs ihtilalinden sonra teşkil edilen kurucu meclis 1961 anayasasını hazırlama vazifesinin yanı sıra yeni seçim kanununun hazırlığını da üstlendi. Kurulan 20 kişilik seçim kanunu komisyonunun hazırladığı ve kurucu meclisin kabul ettiği yeni kanun o güne kadar tatbik edilmekte olan ekseriyet çoğunluk sistemini bir tarafa bıraktı ve nispi temsil sistemini getirdi. Böylece verilen bütün reyler değerlendirilecekti. Nispi temsil sisteminde her vilayetin nüfusuna, seçmen sayısına göre o vilayette seçilecek mebus sayısı bölünüyor. Her mebusun alması gereken asgari oy sayısı tespit ediliyor. Buna göre her parti aldığı rey nispetinde eğer bu şeyi geçmişse, bu sayıyı toplamışsa mebus çıkarabiliyordu. Diyelim bir vilayette mebus seçilebilmek için 10 bin oy almak gerekiyorsa 10 bin oy alan parti 1 milletvekili, 20 bin oy alan parti 2 milletvekili, 30 bin oy alan parti ise 3 milletvekili çıkarıyordu. Yine bu kanun, 1961 tarihli seçim kanunu, ilk defa nispi temsil esasını 1961 seçimlerinde tatbik edilmesini öngörüyordu ve nispi temsil esası 1961 seçimlerinde uygulandı. Yine bu kanun, Millet Meclisi üye sayısının artan nüfusa paralel olarak her seçim devresinde artması şeklinde yapılan tatbikatı kaldırdı ve üye sayısını 450'de dondurdu. O zamana kadar nüfus arttıkça milletvekili sayısı da artmaktaydı, bugünkü İngiltere'de olduğu gibi. Yeni seçim kanununun meriyete girmesinden sonra 1961 senesinde yapılan ilk seçim, neticeleriyle Türkiye'de o güne kadar görülmeyen bir hükümet türünün kurulmasına sebep oldu. Nispi temsil sisteminin tatbik edildiği seçimlerde Adalet Partisi, Demokrat Parti'nin yerine kurulan Adalet Partisi 158, Cumhuriyet Halk Partisi ise 173 milletvekili çıkarabildi. Diğer milletvekillikleri Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile Yeni Türkiye Partisi arasında paylaşıldı. Ancak hiçbir parti mecliste ekseriyeti temin edecek güçte olmadığı için ve memlekette 27 Mayıs sonrası geçiş döneminde bulunduğundan Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi güçlerini birleştirerek ilk koalisyon hükümetini teşkil ettiler. Ama seçim sonrası kurulan bu ilk koalisyon hükümetinin ömrü, ortaklarından Adalet Partisi'nin siyasi mahkumların, yani Demokrat Partililerin affedilmesi konusunda gösterdiği çalışma sebebiyle fazla uzun olmadı. İhtilalin üzerinden henüz 2 yıl bile geçmeden reylerini topladığı kitleye yaptığı vaadi yerine getirmeye çalışan Adalet Partisi'nin zaman zaman sert çıkışları, af kanunu kabul edilmediği takdirde koalisyondan çekileceğini ileri sürmesi ve nihayet Adalet Partisi grubunun af konusunda hükümetin görüşüne uygun olmayan bir kararı kabul etmesi, Başbakan İsmet İnönü'nün 30 Mayıs 1962 günü istifasıyla neticelendi. Böylece memlekette koalisyon hükümetleri devri başlamış oluyordu. Ekim 1979 günü yapılan ve 12 Eylül ihtilalinden önceki son seçimlerde ise bir başka yenilik tatbik edildi. Bu seçimler senato kısmi ve milletvekili ara seçimleri için yapılıyordu. 1977'de seçimler yapılmıştı. Senatonun üyeleri belli aralıklarla seçiliyordu. Milletvekilliğinde boşalan üyelerde bu seçimle belirleniyordu. Bu seçim, yani umumi seçim olmamakla beraber, ayrı bir hususiyeti vardı. 100 yılı aşkın seçim tarihinde ilk kez 1979 seçimlerinde, ara seçimlerinde, seçmenlerin mükerrer rey kullanmalarına mani olmak için parmaklarına boya sürülmesi kararlaştırıldı. Bu metodun tatbik edildiği ülkeler arasında yer alan Hindistan'dan ithal edilen boyanın 24 saat süreyle sürüldüğü yerden çıkmadığı görüldü. Bu metodun tatbik edilmesiyle partilerin en büyük yakınma mevzularından birisi olan mükerrer oy kullanma iddiaları da bir ölçüde sona erdi. Evet, boyalı seçim, açık oy, gizli tasnif ve boyalı seçim gibi isimlerle Türk seçim tarihinde her seçimin ayrı bir rengi, ayrı bir hususiyeti görülmüştür. Değerli dinleyiciler, geçmiş günlerin gazetecilerinden Sadri Sema ismiyle yazılar yazan Mehmet Sadreddin Bey, eski İstanbul hatıralarında 1908 seçimlerini şöyle anlatıyor. İntihabat. Seçimler ışıklı hayaller, renkli neşeler içinde geçti. Gönüller ümit dolu. Halk semt semt sandıklara, sandık başlarına koştu. Büyük coşkunlukla, büyük istekle. Kimse de tereddüt yok. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gösterdiği müntehibi sahnelere avuç avuç rey verdi. Bu seçimler bitince sandıklar sayım merkezine, şehir emanetine, İstanbul Belediyesi'ne gönderildi. Ama bir hamal sırtında, bir yük arabasında değil, süslü faytonlarla. Nasıl, ne halde bilir misiniz? Arabalar tekerlerine, dingillerine, hayvanlar kuyruklarına, nallarına kadar allı beyazlı kordelalar, bin bir renk çiçekler içinde. Hele sandıklar tellere ve tüllere sarılıydı. Sandıklar arabalara yerleşti mi, büyüklü küçüklü bir karabalık sarıyordu etrafını. Milli türküler, milli marşlarla yola çıkıyorlardı. Gelin götürür gibi. Arabada fahri ve fedai muhafızlar vardı. Arabanın geçtiği yollarda evlerden, pencerelerden, balkonlardan yağmur gibi çiçekler, konfetiler, serpantinler serpiliyordu. Bu gürültüyü seyredenler taze bir sevinçle çırpınıyorlardı. Bu coşkunluğu görünce arabada hayvanlar da şaşalıyor, başka bir naz, başka bir eda, başka bir ahenk, bambaşka bir renk alıyor, nazan nazan hıraman oluyordu. Bu sandık alaylarında adeta bir kutsiyet manası görenler vardı. Huşu ve hürmetle selamlayanlar eksik değildi. Aval aval bakanlar da oluyordu, o da başka. Nazar değmesin diye okuyup üfleyenler de vardı. Böyle bu işte ayrı bir sevinç dalgası içinde bıraktı İstanbul'u. Bin bir kocadan arta kalan Bive-i Bakir'i. İnkılaptan beklenen gaye, bu gayenin gülen hayali bu sandıkların içinde değil miydi? Müntehib-i Sani, yani ikinci seçmen seçimleri sona erince sıra mebus intihabına geldi. Gelince bazı düğümlü dudaklar kıpırdadı. Biraz evvel arz ettik ya, halk müntehib-i sanileri seçiyor, müntehib-i saniler de mebusları seçiyor. Bazı düğümlü dudaklar kıpırdadı. Cemiyetin namzetleri şunlar. Ne demek, yalnız onların dedikleri ve istedikleri mi? Filan ve falan bu namzetlerden üstün değil midir? Ben mebus olursam vahşetle ağlayan bozkırları altın tarlası yaparım. El Hac, Es Seyyid Feşmekan Efendi Hazretleri meclis için biçilmiş kaftandır. Evet, bu sözler dolaşıyor fakat cemiyet hakim. Halk, inkılabı yapan cemiyete bağlı. İpler kırılmamış daha. Bu yoldaki sızıltılara, mırıltılara aldıran yok, gülüp geçiyorlar. Hatta istihza kahkahalarıyla karşılayanlar da oluyor. Mebus intihabatı seçimleri eski Darülfünun'un konferans salonunda yapıldı. Müntehib-i saniler rey pusulalarını orada sandığa attılar. Unutmayalım, bu sandık şehre emanetinde mi yoksa başka bir yerde mi muhafaza altındadır? Süslü, parıltılı, kubbecikli bir şeydir. İntihap seçim yapılacağı gün debdebeli bir alayla jandarma ve polis himayesinde konferans salonuna nakledilirdi. Orada mızıkalar çalar, davullar gümbürder, dualar edilir, aminler çekilir. İkinci müntehipler kollarını sıvar, ellerine verilen rey pusulalarını büyük bir itina ve ihtimam ile sandığa atarlardı. Açıp bakmazlardı daha evvel bu kağıtlara, herhalde tılsımı bozulur diye korkarlardı. Salonda diğer fırkalar namzetlerinin, müstakil namzetler varsa onların da isimlerini muhtevi listeler bulunurdu ama nedense İttihat ve Terakki Cemiyeti listeleri daima başa geçer, Hafız Osman hattıyla ve Ya Ali kalemiyle yazılmış olur, diğer fırka ve müstakil namzet listeleri karınca duası gibi narin, nazik kalemlerle işlenmiş bulunurdu. Bununla beraber ne İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne ne de başkalarına ait ilanların bir kıymet ifade ettiği anlaşılmazdı. Şu kadar ki müntehib-i saniler, bir iki başına buyruk müstesna, hepsi oracıkta, cemiyet tarafından hazırlanmış pusulaları alırlar ve sandığa bırakırlardı. Ve sonra tasnif ve tadat, sayım. Büyük bir halk kalabalığı, konferans salonunun önünde, etrafındaki bahçede, hatta bahçe dışındaki dar sokakta, karma karışık bir halde birbirini ezerek, çiğneyerek, çekişerek, merak ve halecanla neticeyi beklerler ve bekleşirler. Bu yorgunluklara, bu zahmetlere ne lüzum vardı? Kimlerin kazanacağı belli değil miydi? Fakat bekleşirlerdi ve netice ilan edilirdi. İddiat ve terakki namzetleri kazanmıştır. Yaşasın cemiyet naraları ve alkış şakırtıları arasında dağılırlardı. Halk ilk intihapta halecanlıydı. Bit tabii cemiyete bağlıydı. Geceyi millete cemiyet aydınlatmış ve ümit sabahına milleti cemiyet çıkarmış değil miydi? Bu itibarla onun namzetleri kazandıkça ve cemiyet bu suretle mecliste ekseriyet temin ettikçe İstanbul billurdan bir neşe kesiliyordu. Evet, şimdi gene Sadri Sema'ya sözü bırakacağız ama çok şey değişmiştir. 1911'de Trablusgarp işgal edilmiştir. 1912'de Balkan Harbi çıkmıştır. Balkan devletleri Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan birleşip ve karada Osmanlıların üzerine hücum etmişlerdir. Osmanlı ordusu büyük bir bozguna uğramış, Rumeli baştan başa kaybedilmiş, hatta Edirne elden çıkmıştır. Bu arada İttihat ve Terakki Cemiyeti bir Babali baskını yapmış ve iktidarı eline geçirerek bir junta idaresi kurmuştur. O zamana kadar fiilen ülkeyi idare eden İttihat ve Terakki Cemiyeti 1913'ten itibaren ülkeyi resmen idare etmektedir. 1914'te memleket Almanların tarafında İngilizlere, Fransızlara, Ruslara karşı harbe girmiştir. Birinci Cihan Harbi çok büyük bir felakete sebebiyet vermiştir. Artık ortalık kan ağlamaktadır. İşte değerli dinleyiciler, sopalı seçim olarak adlandırılan mebus seçimlerini de Sadri Sema bu konsepte şöyle anlatıyor. İkinci müntehip ve mebus seçimi var. Dendi mi, benim gözlerimin önüne iki gölge dikilir ve gözlerim, günlerim küllenirdi. Meşrutiyetin son yıllarına doğru intihap işlerinde ve seçimlerin gidişinde eski renk, eski ahenk kalmamıştı. İlk yılların dünyayı ayağa kaldıran bayraklı çiçekli, davullu dernekli kalabalıklarından, telli duvaklı gelinlere benzeyen intihap sandıklarından, seçim sandıklarından eser yok. İntihap yerlerindeki türküler dinmiş, bayraklı sopalı yardakçılar kervanı da sinmişti. Yaralı ve zavallı sandıklar, sokak kıvrımlarında, pazar meydanlarında, cami avlularında, musalla taşlarına bırakılmış birer tabut hüznü içinde göze çarpar ve kaybettiği kuru gürültülü günlere ağlardı. Çarkı felek bu. Ne denebilir ki? Hayatta kervanlar göçer, ateşler söner. Meşrutiyetin ilk devre intihaplarındaki tantanalı kalabalıklarda, debdebeli sandıklarda son yıllarda bir avuç hatıra gibi dağılmıştı. Ben intihapların ateşli zamanlarında da, sönük anlarında da iki gölge, iki heyula ile karşılaşırdım. Bunlardan biri sarıklı, genç ve topal bir adamdı. Hoca mıydı, hacı mıydı, müezzin miydi, kayyım mıydı, başmakçı mıydı, şeyh miydi, derviş miydi, zakir miydi, vaiz miydi, hatip miydi, yobaz mıydı, papaz mıydı? Bilmiyorum ama seçim sandıklarının fi sebilillah korucusu idi. Sandıkların yanında ve etrafında durur, halka dik dik bakar, elindeki bastona dayanarak dolaşır, caka satardı. O zaman şal rengi örtülere sarılı sandıklar az çok tabutlara benzediği için ve hocalığın da ıskaççılıkla alakası olduğundan mıdır nedir? Bu adam bu varlığını yağlamış ve kendisini bu işe bağlamış görülürdü. Sirkeci sandığında rastlarsanız bir saat sonra yolunuz düşerse onu Bayazıt sandığında bulurdunuz. Şehzadeden ilerleseniz yine bu adamın bastonunu şakırdatarak ve kundurasının nalçalarını takırdatarak seke seke Fatih sandığına yarıştığını hayretle temaşa ederdiniz. İçimden derdim ki bu adam kim bilir İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne ne kadar para alıyor. O topal bacak bedavadan bu kadar sürüklenmez. İttihat ve Terakki bir aralık lütfen mi yoksa yanlışlıkla mı hükümeti Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na bıraktığı zaman bu topal adama itilafçıların sandıkları başında ve sandıkları peşinde rastladım ve şaşaladım kaldımdı. Ötekine gelince orta yaşlı, orta boylu, kıranta bir sivildi. Bu adamın sandık başında ve sandık çevresinde göze çarpan ve dikkati çeken tarafı, hali, yaz, kış, pardesüsünü, paltosunu omuzlarında bulundurmasıydı. Onun yeri tek sandıktı ama o sandık uğrunda candan geçmiş görünürdü ve sandık başında herkese karşı gazaba, şiddete, çalıma bürünürdü. Topal gölge, sopası elinde sandıkların etrafında dolanır, sivil gölge sandıkların başında koltuklara dayanırdı. İkisinde de zırhlara sarılmış, silahlı ve yapma heybetli birer muhafız şekli vardı. İkisi de alımlı, ikisi de çalımlı, reye gelenlere yan bakarlar, kimseye selam vermezler, gülmezler, gülümsemezlerdi. Neydi azametleri? Neydi o çağlarda bekledikleri? Dört tarafından pamuk ipliğiyle bağlı ve bağ düğümü kırmızı mumla mühürlü bir sandık bekçiliği. Bu sandıkların içinde milletin mukadderatını tayin edecek pusulalar toplanırdı. Ama kırmızı mumun mührü neydi ve kimin elindeydi bilinmezdi. Sandık ise dibinden delikti. Sen zorbalık et, kahramanlık et, istediğin kimseleri bir pusulaya yaz at. Ne olacak? Bu bir tek kağıttır. Senin gibi cemiyet namzetlerinden başkalarına rey verenler de olsun, rey pusulaları demet demet sandıkçıların elinde değil mi? Herkes çekildikten sonra sandıkların aralıklarından ve altındaki yarıklardan müşteri çıkmamış rey pusulalarını, intihap biletlerini tomar tomar atıvermekten ve bu surette cemiyet zaferini tayin eylemekten büyük vatan hizmeti mi olur? Acaba bu sivil adam da ne kadar para alıyor? Her intihapta, her seçimde sandık muhafızı, her halde mükafatını görmüş, hidemat-ı intihabiye tertibinden, yani seçim hizmetleri tertibinden küpünü doldurmuştur diyenler ve söyleyenler olurdu. Sadr-ı Sema devam ediyor meşrutiyette seçim hatıralarını. Son yılları meşrutiyetin. Her şey değişmiştir. Cami avlusunda seçim var. Rey sandığı kırık ve çıplak bir masanın üstünde. Arka duvara delik deşik bir kilim asılmış. Çevrede eski günlerin allı beyazlı kordelaları, defne dalları, yaprakları yok. Bir iki tahta iskemle. Sandıkçı başı da palto omuzdaki fedai. Yanında çakşırlı, beli trablus kuşaklı ve boynu beline kadar gümüş kordonlu biri var yine. Şüphesiz ya hamal kahyası, ya arabacılar kahyası, ya mavnacılar kahyası, ya tulumbacılar kahyası. İttihat ve Terakki başa geldikten sonra değerli dinleyiciler, bütün esnaf örgütlerinin loncalarını kaldırmış, bunları birer teşkilat haline getirmiş ve her birine İttihat ve Terakki'den bir kahya, katip, mesul, müdür tayin etmişti. Böylece bütün esnaf teşkilatını İttihat ve Terakki kontrol altında tutuyordu. Evet, devam ediyor Sadr-ı Sema. Yanlarında bir de soluk lacivert esvaplı bir genç var. Elinde deste deste kağıtlar. Biletçiye, piyango bayine benziyor ama. Artık o biletlerin cemiyet namzetlerine ait rey pusulaları olduğu da belli. Tek tük gelenler oluyor. Bir kağıt alıp atıyorlar. Geçip gidiyorlar. Rey verir gibi değil. Başgöz sadakası verir gibi. Orada sandıkçı başının gözüne batan haşerat da yok. Hani eski seçimlerde cemiyet namzetleri haricinde kimselere rey vermek isteyenleri, kendine gel, basma o tarafa, çamurdur, tekerlek misin be herif, hele sakallıya bak yolunda hezeyanlarla alaya alan ve ala ala heylerle kovalayan haşereler, serseriler. Kahya müsbettelerinin hiddetli bakışları ve şiddetli laf atışları da kesilmiş. Davul zurna dümberek çekilmiş. Sandığa istediği reyi verenler var. Halk artık kuru gürültüye papuç bırakmıyor. Sandık heyeti ve yamaklar gık bile diyemiyor. İttihat ve Terakki can çekişirken bile tahakküm göstermek istedi ama bu tahakküm vatan aşkı değil, yorgan ve iskemle sevdası. İşte son yıllarda intihabat İttihat ve Terakki aleyhine bir diken oldu. Çünkü memlekette artık bıçak kemiğe dayanmıştı. İntihaplarda, seçimlerde öyle günler bilirim ki hiç kimse hiçbir sandığa tek muhalif rey atamamıştır. Yalnız İttihat ve Terakki namzetlerine rey verilirdi. Cebir, tehdit, hile, şeytanlık ne lazımsa yapıldı ve bütün reyler İttihat ve Terakki'ye atıldı. Başkasına mı rey vereceksin? Mustafa Asım Efendi'nin akıbetine uğrardın. Kemaliyle, kudretiyle ve bilhassa kuvvetli hitabetiyle tanınmış, herkes tarafından sevilmiş olan bu adam, bu insan adam, Meclis-i Mebusan ikinci reisliğinde bulunmuş, Darül Muallim'inde, Muallim Mektebi'nde, Darül Fünun'da, İstanbul Üniversitesi'nde yıllarca müderrislik yapmış olan, profesörlük yapmış olan bu müstesna kıymet, İttihat ve Terakki istibdadına isyan, fakat hürriyet ve insanlık aşkıyla tutuşarak feveran etmişti. Böyle bir arada serbest rey vermek teşebbüsünde bulundu, gaz tenekeleriyle, limon kabukları ve çürük yumurtalarla karşılandı. Bir takım kendini bilmez serserilerin hakaretleriyle uğurlandı. Paltozu omuzda sandık heyulası onu arkasından bağırdı. Hoca, yine bekleriz. Son günlerde sandıklarda eski kabadayılıklar kalmadı. Eski şımarıklıklar yapılamadı. Sandık başlarında fırtına kesilen Yeniçeri muhafızların süngüleri düşük, boyunları büküktü. Sandıkların bulunduğu yerlere cenaze çıkmış gibi matemli bir sessizlik çökmüştü. Bir külhan bey geldi bir akşam bir sandık başına, kafayı çekmiş, sendeliye sendeliye yürüdü. Şöyle bir süzdü sandıkçıları, başını salladı. Cebimde şişe, şaştım bu işe diye söylendi. Geçti gitti, kimse de ses çıkaramadı ona. İşin gülüş tarafı daha son günlerde hürriyet ve itilaf iktidardadır. Sandıklar da onlardadır, seçim yapıyorlar. Topal Katır bu defa da bu sandıkların başındadır. Palto omuzdaki gölge tazıya dönmüş, gözlerinin ışıkları sönmüş, koltuğunda yamalı bir çanta, yırtık ayakkabılarını sürüyerek kapı kapı dolaşıyor, artık bilmem ne kurumuna tahsildarlık yapmaya uğraşıyordu. Bir Naci Hoca vardı, Boğaz içinde otururdu. İmam mı müezzin mi öyle bir şey, iddiatçı mı iddiatçı. Mıntıkasında tek muhalif rey verdirmezdi. Muhalefete geçenlere de aman vermezdi. Semtin cemiyet şubesinde de reisti. İddiat ve Terakki'ye, Donanma Cemiyeti'ne, Hilal-i Ahmer'e kapı kapı dolaşır para toplardı. Bu yoldaki muvaffakiyetlerini önüne gelenin yakalarını yapışıp anlatırdı. Zıp zıp hoplardı. Günün birinde hükümet değişiverdi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası iktidar mevkiine geldi. Bu Naci Hoca'ya rastladım. Hocam ne yaptınız diye sordum. Hiç düşünmeden, hiç çekinmeden cevap verdi. Ne olacak? Şubenin kapısındaki levhanın tersini çevirdik, dedi. O ne demek diye sordum. Levhanın arkasında hürriyet ve itilaf yazılıdır, diye cevap verdi. Evet, değerli dinleyiciler, 100 küsür yıllık, 150 yıllık seçim tarihimizden bir nebze sizlere bahsetmek istedik ve böylece müddetimizin de sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın. Çınaraltı.